Ayrım 6.
Yamaçlarda toprak yufka olur. Kökler derine gidemez, şiddetli bir fırtına hele çığ ormanları kolayca yere seriverir. Çığın devirdiği, kırıp geçirdiği ağaçlar çoktan çürümüş. Ama orman içinde açılan boşluğa tahammül edebilir mi? Gediklerde çoktan acar bir gençlik türemiş. Sanki bir tepeyi zapt etmek isteyen bir kıta gibi yamaca tırmanıyor. Orman gençliği gedikleri kapamış, fakat gençliğin boyu iki yanlarındaki yüzyıllıklar kadar olmadığından çığın ormanı nereden daldı, nereye kadar geldi hala besbelli. Orman için korkunç bir afet olan çığ yuvarlanırken, dalları baştan aşağı buzdan kristal mumlarla süslü avizeleri andıran koca ağaçlar devrilirken, kırılıp ezilirken ne korkunç şangırtılar kopmuş ve orman kah kesik, kah sürekli çatırdılarla, acı acı çığlıklar ve boğuk gök gürlemesini andıran gürültülerle ne kadar inlemiş ve bu tüyler ürpertici inletiler kim bilir ne kadar uzaklardan işitilmiştir. Belen yaylasından ayrılıyor, büyük dağ ormanları içinden geçerek Eğriova yaylasına gidiyoruz. Yolda bu sefer orman için çığ kadar tehlikeli olmayan afetlerden başka birinin marifetini görüyoruz. 3 sene önceki deprem bu kesimdeki ağaçları allak bullak etmiş, bir bölümünü bir yana, başka bir bölümünü öte yana eğmiş. Sallanan, sarsılıp gevşeyen topraktan fırlayıp devrilen ağaçların kökleri uzaktan bin kollu ejderler gibi yerlere seyilmiş. Eğriova yaylasına varıyor ve dosdoğru Tomruk ormanlarına dalıyoruz. Eğriova da Belen yaylası gibi keltepe alanlarından biridir. Yaylanın hemen batı kenarından yükselen köknar ormanı, keltepenin belini nefti bir kuşak kuşatmış. Bu kuşağın üstü artık çıplak. Tomruklar yerde yatan, yığın yığın istif edilen bu tomruklar ormanın ürünüdür. Ormanın sermayesi ağaçtır. İşletme bu sermayenin yalnızca faizini alma hakkına sahiptir. Yoksa iflas eder. Faiz de ağaçlarının her yıl gövdelerine ekledikleri halkadır. Ağaçlar gövdelerini her yıl bir halka ekleyerek kalınlaştırırlar. Onun için ağaçların gövdeleri halka halkadır ve yaşları da bu halkaların sayısı kadardır. Ormancılar bölgelerindeki ağaçları da ağaçların gövdelerine bir yılda ekledikleri halkaların tutarını da bilirler. Ormanlarından senelik halkaların tutarı kaç metreküp ise o kadar ağaç keserler. Her yıl kesilecek ağaçlar seçilir, işaretlenir ve kesildikten sonra nakledilmek için tomruk harmanlarına yığılır. Ağaç, cansızına bile iyi seçemediğim garip bir hisle, herhalde sevgi ve saygının karışımı bir hisle bağlı olduğumuz varlık. Tuhaf şey, bakıyorum, herkes bir tomruğa yaklaşıyor, elini sürüyor ve galiba bu tosun gibi tomruklarda kimsenin eline katı gelmiyor. İçimizden biri, çapı bir adam boyu kadar olan bir çam tomruğunun yaş halkalarını saymaya başlıyor. Ama ev sahibi, bize daha birçok güzellik göstermek isteyen işletme müdürü acele ediyor. Davranmazsak keltepeye çıkamayız. Çabuk bölgeye dönelim, yemek yiyelim, saat 2'yi geçti. Bölgeye kadar da daha epey yolumuz var. Bölgeye dönerken yolda konuşuyoruz. Tabiatın büyük şeylerinden biri de ağaç değil mi? Bitkilerin muktedir oldukları en muhteşem yapı üslubu, canlı tabiat içinde en azametli, en dayanıklı bina. Avustralya'da boyları 150 metreye aşan sıtma ağaçları, Kaliforniya'da 140 metreden yüksek mamut ağaçları yetişir. Bunlar bitkiler aleminin abideleri, katedralleri, mineralleridir. Gerçi onların yanında bizim 75 metre kadar yükselen köknarlarımız, 60 metre kadar boylanan nedinlerimiz, 45-50 metreye aşan çamlarımız küçüktür. Ama bizim de gövdesi 15 metreden kalın çınarlarımız, kestanelerimiz var. Hangi mahluk bu devlerle boy ölçüşmeye kalkabilir? Yaşları ve bir anıya bağlılıklarıyla dünyayı ün salanlar da vardır. Afrika'daki baobab ağaçları 5000, Kaliforniya'daki sekoyalar 4000, bizde yetişen selvi ve porsuk 3000, meşe sedir 2000, ladin 1200, ıhlamur 1000 yıl yaşar. Dünyanın en ünlü, en yaşlı ağaçlarından biri de bizim büyük dere çınarıydı. 40-50 sene önce kuruduğu söylenen bu çınar 4000 yıldan fazla yaşamış. 1. Haçlı Seferi komutanlarından Godofrey de Bouillon ordularını İstanbul'a topladığı zaman 1096 karargahını bu çınarın altında kurmuş. Onun için bu çınar Avrupa'da Godofrey de Bouillon çınarı diye anılır ve İstanbul'a gelen seyyahlar tarafından ziyaret edilirmiş. Anlattıklarına göre bu tarihi çınarın ömrü çok hazin geçmiş. Gövdesindeki büyük oyuk bir zamanlar kahve sonra ahır olmuş. Yazık, Büyükdere Çınarı'yla İstanbul bir daha ele geçmeyecek olan tabiat abidelerinin en güzellerinden birini kaybetti. Hangi varlık böyle gün gören, devran süren, dinlerin, devletlerin, medeniyetlerin, şehirlerin kuruluşunu, çöküşünü seyreden bir ağaç kadar bizi kendimize getirebilir? Bir zamanlar gölgesinde çekişmelerini, sevişmelerini, sonsuzluğu özleyişlerini, müsamahalı sessizliğiyle seyrettiği, çılgınca ihtiraslarını gülümsediği yüzlerce, yüzbinlerce insan, atsız sansız günlük kelebekler gibi göçüp giderken, her yıl yeşeren, her yıl çiçeklenen ağacın, o sükununu kendi içinde bulan eşsiz büyüklüğün yanında insan ve ömrü nedir ki? İşte ormanda kavuştuğumuz huzur da, belki hayatın ağaçta bir yara ebedilik kadar sürekli ve yüzyılların hayat için bir gün kadar kısa olmasındandır. Yazık! Yayladan dönerken, yolda Keltepe bölgesine varıncaya kadar çene çala çala iki yana bakmadığımız için neler kaçırmış, bir şeyler görmemişiz. İşte bölgeye geliverdik. Yemekten sonra bölgenin önünde etrafa bir göz atıyor, Keltepe'nin iskeletine köklerini saplayan, güney böğründeki kalker bloklarının üstüne dizilmiş olan çamlara bakıyoruz. Artık Keltepe'ye çıkacağız. Fakat gün kavuşmadan yürüyerek tepeye ulaşmak kabil değilmiş, çok çekermiş. Çaresiz atla çıkacağız. Çıkışa başlamadan önce benim küçük bir işim de var. Öğleyin şimdi karşımızda duran küçük sırttan bölgeyi ve bölgenin ardındaki soyuk ormanlarını seyrederken ormana güzün geldiğini görmüş, nasıl geldiğini merak etmiştim. Usulca sıvışıp soyuk ormanına dalıyorum. Bu orman benim sevdiğim karışık ormanlardan. Serin nemli bir loşluk içinde ağaçlara baka baka ilerliyorum. Koyu yeşiller köknar, açık yeşiller çam. Biliyorum zati. Altın sarısı lekeler titrek kavak imiş. Limon sarısı gürgen, turuncu sarı ve kızıllar kayın, pat renkli benler de meşe. Soyuk ormanının üst eteğinin tacı, üst katı bu ağaçlardan. Ama tacın altında ikinci kat, yarı ağaçlar ve çalılar katı var. Ormanın ikinci katı renkçe de, çeşitçe de, orman hayatı ile ilgili meselelerce de daha zengin. İşte fındık, şimdiden küpelerini sarkıtmış, üvez ve muşmulanın yaprakları kızarmış, kızılcığın, alıcın, papaz sakkesinin yemişleri pembe kırmızı, yaprakları sarı. Derken biraz ilerideki bir meşeden bir kestane kargası kalkıyor. Ciyak ciyak ortalığı velveleye vererek orman halkına tetik davranın, sessiz, yavaş yavaş şüpheli birisi geliyor diye beni jurnal ediyor. Fakat uzaklaştıkça ormanın sessizliğini yırtan ciyakları yavaş yavaş gene ormanın sessizliği içinde boğulup gidiyor. Evet çalılar yukarıdan aşağı ormanın ikinci katı. Üçüncü katta otlardan olacak. Fakat otlardan bir şey kalmamış. Mevsim geç. Sonra yapraklı ormanlarda ot zati az olur. Ve otlar sanki ağaçlar yapraklanınca gün görmeyeceklerini biliyorlarmış gibi baharda erkenden ağaçlar yapraklanmadan yeşerir. Soyuk ormanlarına güz şimdiden gelmiş. Fakat baharda er gelir galiba. Titrek kavak, kayın, gürgen, fındık, meşe. Bunlar hep çiçekleri küpeli ve erken açılan ağaçlar. Gürgen, meşe ve kayının sarmaş dolaşı oldukları kuytu bir sıklığa dalıyor. Eğile eğile ilerliyorum. Başımı yukarı kaldırıp bakınca allı yeşilli, sarılı turuncu, güz yaprakları arasından mavi göğü zor görüyorum. Dallar, yapraklar kat kat öyle sıralanmışlar ki havada üst yapraklardan kalan boşluğa alt yapraklar, onlardan kalan arılığa daha alttaki yapraklar dizilmiş ve hepsi yüzlerini yukarıya çevirdikleri için gök diğer arasına çekilen bu alaca bulaca yaprak örtüsünden harikulade güzel bir mozaik meydana gelmiş. Güneş, ormana yalnız can değil, biçim de veren hayat kaynaklarından biri ve en büyüğüdür. Ormanda herkesin, her ağacın, her çalının, her otun, her yosunun gün ışığında gereği kadar hakkı vardır. Her ağaç dalını komşusunun dallarından kalan boşluğa uzatmış, her dal yapraklarını üstteki dalların yapraklarının gölgesine düşmeyecek yeri, yönü bulmuş ve vermiş. Ne iyi! Ormanda her şey ışıktan nasibini alıyor diye düşünürken tak tak tak sesleri duyuyordum. Galiba bir ağaç kesiyorlar. Sesin geldiği tarafa doğru gidiyorum. Taktaklara yaklaştıkça dikkat kesiliyorum ve iyice yavaşlıyorum. Çünkü anlıyorum ki bu, gagasıyla ağaç kabuklarını oyan bir ağaç kakandır. Sesler kesiliyor. Anlaşılan o da benim ayak seslerime kulak kabartıyor. Duruyorum. Çünkü ne kadar dikkatli adım atsam da kuru gazellere bastıkça çıtırtı yapmadan yürümeye imkan yok. Hem ben büyüğüm, o küçük. Tabii, o beni daha önce görecek. Neredeyse oradan kalkıyor, belki daha emin olmak için, belki merak ettiği için, velhasıl beni görmek için biraz önce yanından geçtiğim bir meşeye konuyor. Fakat bir ağaç gövdesinin arkasına saklandığım için beni göremiyor. Biraz bekledikten sonra anlaşılan aldanmışım, gelen giden yok diye yeni konduğu ağaçla da işine başlıyor. Bir kara ağaç kakan, gagasıyla ağacın dalını çekişlemeye başlıyor. Tak tak tak. Ormanın hamarat bekçisi. Tak tak diye çelik gibi gagasını dala vurdukça el kadar kabukları koparıp atıyor ve kabukların altından ağaçların özünü kurutan kurtları şişleyip şişleyip çıkarıyor, geveleyip yutuyor. Çok ayalandım galiba. Döneyim derken önüme çıkan bir kütüğe basınca eziliveriyor. Kütüğün öte yanında üst üste raf gibi sıralanmış kav mantarları görünce aklıma geliyor. Ha, evet, mantarlar da ormanın alt katında yaşarlar. Öyle ya, orman ne bir ağaç tarlasıdır ne de bir kereste fabrikası. Orman meyve bahçesi, ekin tarlası gibi bizim yaptığımız suni bir düzen değil. Kendi kendini yapan, kendi kendini onaran bir düzendir. Ekin tarlası, meyve bahçesi durmadan bakılmak, işlenmek, gübrelenmek ister. Yoksa 1-2 yıl içinde bozulur, yozlaşır ama orman öyle değil. O insan elinin değmesini istemez. Uygarlık ve ormancılık tarihlerinden de öğreniyoruz ki insanla orman çok zor uzlaşıyorlar. Bugün ormanlarını kutsal bir varlık gibi seven milletler bile bir zamanlar ormanlarını insafsızca yakmışlar, harap etmişler. Orman insandan ne kadar uzak olursa kendini o kadar iyi hisseder. O her işini kendi görür. Toprağını bile kendi yapar, kendi işler, kendi gübreler. Orman hayat birliğine katılan her canlının, mikrobun, yosunun, kurdun, kuşun, otun, ağacın, geyiğin, her şeyin ormandaki iş bölümünde rolü vardır. Bu küçük mantarların ormanın hayat düzenindeki ödevleri de çok mühimdir. Orman altına düşen her yaprak, kuruyan, kırılan her dal, gövdesi kesilen ağaç kütükleri, dökülen yemişler, kabuklar, çerçöp, her şey kısa bir zamanda beyaz, siyah, sarı, yeşil, kırmızı küflere bürünürler. Küçük bir mantar bahçesine dönerler. Bu küçük mantarların ince, mikroskobik ince iplikleri sapasağlam gibi görünen kütüklerin içine girer, dokularını çözer, kurtları kuşları yol açarlar. Koca kütükleri, küçük gazelleri, kabukları, dalları, her şeyi çürütür, eritir, kül ufak ederler, humusa katarlar. Orman topraktan çıkan her şeyin gene toprağa girmesini, eskilerden daima yenilerin türemesini ister. Orman toprağında binlerce, on binlerce çeşidi bulunan bu küçük mantarlar, bu koca ağaçları bir zamanlar küçük, cılız, narin bir fide iken sütanelik etmişler, köklerini sarmış, emzirmiş, büyütmüşlerdir. Şimdi büyüyüp sırası gelenleri, kaza veya kaderle ömürleri tükenenleri toprağa yine onlar gömeceklerdir. Ormanda hayat çemberinin içine düşen her varlık, kah mikroskobik bir bakteri, kah dev gibi bir ağaç, kah bir çiçek, kah bir böcek kılığına girerek durmadan bu çemberin içinde döner durur ve böylece durmadan doğan, durmadan dinlenen, durmadan çözülen, durmadan oluşan milyarlarca varlıktan bileşen bu harikulade sistem bir kelime ile orman varlığı ölmez, ebedi olur. İşte insan ne zaman ormanda hayatı yaratan sihirli kudretin işliğini görür gibi olursa ormanda insanın şehrinden o zaman kurtulur. Acele acele bölgeye dönüyorum. Atlarımız hazır beni bekliyorlar. Atları atlıyor, bölgenin önündeki yolu hızlı bir tırısla geçip Keltepe'nin güney yamacındaki ormanı dalıyoruz. Orman içindeki patikadan yükselerek ilerliyoruz. Ormanda mesafenin, yönün, yükseklik ve alçaklığın ne kadar küçük olsalar bile büyük önemi vardır. Yükseldikçe ormanın manzarası değişiyor ve demin soyuk ormanında gördüğüm ağaçlar birer birer ortadan kayboluyor. Bakalım bizim gibi Keltepe'ye tırmanan ağaçlardan hangileri geride kalacaklar? Yayvan yapraklı ağaçlar yavaş yavaş azalmaya, çamla kökler sıklaşmaya başlıyor. Fakat aralarında hala çok seyrek de olsa kayın, altın sarısı yaprakları durmadan ırgalanan titrek kavak ve tek tük akça ağaç var. Biraz yükselince bunlar da sahneden çekiliyor ve ormana safi çamla kökler hakim oluyor. Galiba 1600-1700 metre yükseklerdeyiz. Yapraklı ağaçların barınamadıkları bu yükseklikte iğne yapraklılar sere serpe gelişiyorlar. Tepelerinden gövdelerine kadar bütün dallarından uzun püsküller gibi diken sakalları sarkan, satirleri hatırlatan dev gibi çamların, köknarların arasından geçiyoruz. Artık yüksek dağ ormanları, iğne yapraklı ormanlar basamağındayız. Yapraklı ormanları, iğne yapraklı ormanlardan çok sevmekte haksızmışım. Cayıyorum fikrimden. Her ormanın başka bir güzelliği var. Kış yaz yeşil olan bu ormanları da güz gelmiş. Eğrelti otlarının sararıp yerleri serilen yelpazelerinden belli. Öğle üzeri gördüğümüz Belen Yaylası'nı andıran Düzova Yaylası'na, biraz sonra da Sorkun Yaylası'na varıyor ve geçiyoruz. Gün tepenin ardına kaydığı için birden kararan ormanda uzun sakalları, acayip şekilleri insanı hayret veren koca çamların altından geçerek 100-150 metre kadar yükseliyor, yürük alanına varıyoruz. Burası da ötekiler gibi bir yayla ama yaylanın dört yanında manzara bambaşka. Artık yürük alanında orman somluğunu, bütünlüğünü kaybetmeye, çözülmeye, dağılmaya, ağaçlar teker teker grup grup ayrılmaya başlıyor. 100 metre aşağıdaki dev çamlar burada cüceleşiyorlar. Bu kadar kısa bir mesafe içinde bu kadar büyük değişikliğe şaşmamak elde değil. Fakat bunun şaşılacak yanı yok. Dağda iklim adım adım değişir. Bizim farkına varamadığımız değişikliği ağaçlar iliklerine kadar duyarlar. Artık ağaç sınırına yaklaşıyoruz. Dağla ormanın cenkleştikleri, dağın ormanı yenmek, ormanın dağı fethetmek için savaştıkları sınırı. Dalları yere yaslanmış, yayılmış kalmış olan bodur ardıçlardan da belli ki ağaç sınırındayız. Yürük alanının üst kenarında seyrilip tekleşen çamların, köknarların dalları, kışın yığılan kardan salkım söğütler gibi yere sarkmış ve en kabadayısının boyu 5-6 metreyi aşamamış. Ne kadar yoğun, ne kadar ezgin, bitkin bir halleri var. Az sonra kurumuş gövdeleri bomboz kesilmiş, kadavraları sırıtan ve hala ayakta duran bir alay çam cenazesinin yanından geçiyoruz. Bunlar savaş sınırının son kurbanları olacak. Hepsinin kabuğu çoktan çürümüş, dökülmüş olduğundan gövdeleri çırılçıplak ve yerden tepelerine kadar helozon gibi kıvrılmış. Anlaşılan yürük alanı deli dağ yerlerini baca gibi çekiyor ve durmadan anafor yapan fırtınalar buradaki ağaçların gövdelerini dallarından yakalayarak kıvırıyor. Buradan sonra talih dağdan yana çıktığı için artık ağaçlar birer birer savaş meydanını terk ediyorlar. Dağ galip. Ne yapsınlar? Dağın kışın biriken, tonlar çeken kar yığınına, cam parçaları gibi keskin buz billurlarını savuran, kesici, yıpratıcı, dondurucu deli rüzgarlarına, yazın kurutucu havasına, parlak sıcak ve keskin ışıklı günlerine, dondurucu ayaz gecelerine ne dayanabilir? Artık burada ağaç sınırında tek tük adam boyunu zor aşan ve tepeleri sivri değil, leylek yuvası gibi yassılaşan, rüzgarların çok estiği kuzey yanlarının dalları kırpılmış kurumuş, öte yanlarının dalları kırpılmış kurumuş, öte yanlarının dalları uzamış ve yere doğru sarkmış, acayip şekilli, yaralı, tek kollu çamlardan başka bir şey kalmıyor. Bütün yüksek dağlarda böyle bir ağaç sınırı savaş kuşağı vardır. Fakat bu kuşak düpedüz değil, inişli çıkışlı dalgalı olur. İşte burada yürük alanının doğu yamacını aşarken ağaç sınırında aşıyoruz. Ama bak karşıda Keltepe'nin güney böğründeki yarım kuytu sıcak yarın içinde bir alay köknar var. Orası bizden en az 40-50 metre daha yüksek. Ağaç sınırı orada kuytu yarın içinde birden yükseliyor. Fakat bu köknarlar hem fırtınaya tutulup kuytu bucaklarına sığınan bir koyun sürüsü gibi yarın içine sokulmuşlar, hem de bir yandan ormanın öncüleriymiş gibi tepeye tırmanmayı, tepeyi haklamaya çabalıyorlar. Yürük alanının doğu yamacını aşınca önümüze seriliveren Şimşirdere ormanlarıyla evvelki sefer gelişimde bir yanına gezdiğim İncedere ormanlarını görüyoruz. Fakat bunlara çok bakamadan ardımızı dönüyor, Keltepe'ye bu sefer batıdan çıkmaya başlıyoruz. Yolumuz yer yer çetinleşiyor. Dağ yollarına alışık olduğu belli olan küçük atım da bunun farkında. Tetik durduğumu anlaması için dizginleri pek gevşetmesem de geçeceği basacağı yerleri gene kendisi seçiyor ve pek iyi ediyor. Artık ağaç sınırının üstündeyiz. Ormanlar hep altımızda. Keltepe'de ağaç sınırının üstünde yalnız bodur ağaçta biraz dafne var. Karadeniz kıyısındaki dağların üstünde yetişen komar yahut dağ gülleri burada yok. Tepe yemyeşil çimenlerle örtülü. Tabii keskin kokulu, parlak renkli kocaman dağ çiçeklerinden de eser yok. Çünkü çok geç. Dağ başlarında yaz pek kısa olur. Dağ çiçekleri karla eriyip parlak sıcak yaz günleri gelince birden açılır ve kim bilir Keltepe o zaman ne güzel olur. Tırmandığımız sırtı çıkınca dağın en yüksek tepesine ulaşacağımızı sanıyordum. Fakat öyle çıkmadı. Nirengi üstüne çıktığımız sırttan yarım kilometre kadar uzakta. Tepenin üstü dik. Sarp değil, yassı, rahat gidiliyor. Nirengi'ye kadar oyalanmak, iki yana bakmak yok. Çünkü gün kavuşmak üzere. Engin yerlerdeki çukurlarda geçen kıştan kalan kar tarlalarının içinden geçiyoruz. Keltepe'ye birkaç gün önce de kar yağmış. Kuzeye bakan taşlı kayalık bir kesimde, taşların gölgesinde çukurlarda taze kar da var. Tepede güz çiğdemleri de açmış. Koyu yeşil çimenlerin üstünde taze beyaz karın yanında menekşe renkli kocaman kocaman güz çiğdemleri. Hayvandan inip çiğdemlere bakarken kese yollardan bizden önce tepeye çıkan sürücümüz yanıma geliyor. Şurada bir yatır var, görmek ister misiniz? Görelim diyorum, gidip bakıyoruz. Dört yanı üst üste yığılan büyük taşlarla çevrilmiş uzun 10 adam boyunda bir mezar. Bu gerçek azizlerden, ebedi istirahatgahında bile dünyanın yalnız, eşsiz, huzurlu yüzünü görmek isteyen Ezvakiyun'dan birinin mezarı olacak. Tabii kendine mezar olacak çevresindeki bu kadar güzellikleri yukarıdan bakan, kasalak tepeyi seçen Hazretin Boyoz'a elbette bizimkiler gibi olmayacak. Nirengi'nin yanına varınca artık Keltepe, çevresindeki ufuklara yaslanan dağlar, tepeler, ormanlar, her şey bizim olmuştu. Burada bizden yukarıda gök kubbesiyle, havada epeyce yükseklerde süzüle süzüle kavisler çizen bir kartaldan başka bir şey yoktu. Her yer, her şey ayağımızın altındaydı. Dört yanımız gözlerimizin seçebildiği, bakışlarımızın erişebildiği, uzaklara, ufuklara kadar açıktı. Kuzeyde, koyu nefti ormanların bittiği yerde Karadeniz'i görür gibi oluyorduk. Doğuda Karabüyü ve çok daha gerilerdeki Safranbolu bağlarını çok iyi seçiyorduk. Güneyde altımızda kalan soyuk ormanlarını tepenin üstündeki platonun kenarı kapıyor, göremiyorduk. Batıda batmak üzere yarısı dağların ardına çekilen güneş, uçsuz bucaksız orman denizine, üzerlerinde duman rengi buğular yükselen derelere, tepelere sonuncu ışıklarını fışkırtıyordu. Kararınca yolu zor buluyoruz diye Belen Yaylası yolunda bizi bekleyen otomobilimize döndük. Güvercin geçidinden geçerken güneş iyice inmiş, ince derinin karşı yamacının ardına çekinmeye başlamıştı. Yamacın öte yanı daha gündüzdü. Bu yanında ise akşam oluyordu. Fakat bizden çok uzak olan karşı yamacın üstündeki köknarların dalları arasından hala ince, çok ince teller, tek tek, demet demet altın teller uzuyor, uzuyor, uzuyor, ince dereyi atlayarak güvercin geçidindeki kayınların yapraklarına takılıyor, uslu akşam yeli de yaprakları okşayınca yapraktan yaprağa, daldan dala sıçrıyor, sarılıyorlardı. Akşam güneşinin yapraklarla cilveleşmesi gerçekten bir renk ve ışık cümbüşüydü. 1600-1700 metre yükseklikteyiz. Altımız ve sağımız ince dere, solumuz soyuk ormanları. Kaptı kaçtığımız işletmenin açtığı tesviyeli yolda kah hızlı hızlı, kah yavaş yavaş ilerliyordu. Bir köknar sıklığına dalıyor, büyük güzel sütunların arasından geçiyorduk. Sütunlar galerisi bitince, seyrek bir dönemeçte sarı çamların altımızda yamacı tırmanışına bayılıyorduk. Artık hep loşlukta ilerliyor, ara sıra fersiz bir ışın demetinin aydınlattığı dar bir kesimden geçiyorduk. Bir açığa çıkınca duruyor, dört bir yana bir göz atıyorduk. Manzara birden genişliyor fakat değişmiyordu. Dağ, taş, sırt yamaç, dere tepe hep birbirinden çıkıyorlar, birbirine yaslanıyorlar ve hepsini örten nefti örtünün altında sarmaş dolaş oluyorlar. Dalgalı, çok ve büyük dalgalı, koyu nefti bir derya ama deniz gibi şamatalı değil, sessiz ve munis. Yolumuz ikide bir dönüyor, kıvrılıyor, alçalıyor, yükseliyor ve biraz önce ardımızda kalan yerler kah sağımıza, kah solumuza düşüyor yahut da önümüze çıkıyordu. Eğriova yaylasından sonra çok gerilerimizde kalan Keltepe birden karşımıza dikildi. Çıplak başı hala güneşleniyor, böğründeki yeşil çimenler zümrüt gibi parlıyordu. Artık iniyor, alçalıyor, indikçe de karanlığa dalıyorduk. Açık bir dönemeçte durduk bakıyoruz. Her yer orman, her şey o yeşil sessizlik içinde. Birbiri ardına sıralanan, önden arkaya doğru benizleri yağızlaşan ve ufukta akşam bulutlarıyla bir olan tepeler hep orman.